Kitabın adı Kan Bağı, yazarı Michael Connelly, çeviren Yiğit Çetinkaya. 22. ayrım, sayfa 189. Bölüm 22. Gün güzel geçmişti. Raymond iki barakuda ve bir levrek yakalamıştı. İlk balık en büyüğü ve en heyecanlısı olmuştu. İkincisi tam yemeklerini yerken hiç beklemedikleri bir anda oltaya vurmuştu. Öğleden sonra tekneye geri döndüklerinde Graciana, akşam yemeğinden önce Raymond'un biraz dinlenmesinde ısrar etti ve onu kamerasına götürdü. McCaleb bu arada balık malzemelerini ortadan kaldırdı. Graciana geldiğinde güvertedeki rahat koltuklara yayıldılar. McCaleb'in canı o anda tadını çıkartabileceği buz gibi bir bira çekti. "Bugün harikaydı," dedi kadın. "Sevindim. Akşam yemeğine kalacaksınız değil mi?" "Elbette. Raymond gece de kalmak istiyor. Tekneleri çok sever. Sanırım yarın da balığa gitmek isteyecek. Bir canavar yarattın." McCaleb başını salladı, geceyi düşünüyordu. Birkaç dakika sessizce etrafı seyrettiler. Cumartesileri marina hep kalabalık olurdu. McCaleb sürekli etrafı gözlüyordu. Misafirler olduğu için gelme ihtimali düşük de olsa Bolotov yüzünden huzursuzdu. Aslında adam Torriver'in ofisinde istese ona zarar verebilirdi, fırsatı olmuştu ama yapmamıştı. Bolotov aklına gelince Graciela'ya sorması gereken bir soru olduğunu hatırladı. "Sana bir şey soracağım," dedi. "Bana geçen cumartesi geldin ama haber ondan bir hafta önce yayınlanmıştı. Niye bir hafta bekledin?" "Aslında beklemedim. Haberi görmemiştim. Gloria'nın gazeteden bir arkadaşı aradı ve gazetede böyle bir haber gördüğünü söyledi. Adam kalbi alanın sen olup olmadığını merak etmiş. Ertesi günü kütüphaneye gidip haberi buldum, okudum. Hemen ardından da buraya geldim." Adam başını salladı. Kadın soru sorma sırasının kendisine geçtiğine karar verdi. "Oradaki kutularda ne var?" "Hangi kutular?" "Ranza'nın altına tıktığın kutular, çözdüğün olayların dosyaları mı?" "Eski dosyalar." "Bazılarının üzerlerinde isimler yazılıydı. Haberde adları geçiyordu. Luther Hatch, onu hatırladım. Ve kod katili. Ona niye o ismi verdiler?" "Çünkü o, eğer oyduysa, bize her seferinde altında aynı sayıların olduğu mesajlar gönderiyordu." "Bunun anlamı neydi?" "Asla öğrenmedik. En iyi ajanlar bile çözemedi. Şahsen ben onların hiçbir anlamı olmadığını düşünmüştüm. Kod değildi. Sadece bizi huzursuz etmek için yapılmıştı. 93-472-568. Kod bu muydu?" "Numara buydu. Söylediğim gibi kod olduğunu sanmıyorum."
"Washington'dakiler de mi böyle düşündü?"
"Hayır, onlar asla vazgeçmediler. Bu rakamların bir anlamı olduğuna emindiler. Adamın sosyal güvenlik numarası olduğunu düşündüler. Sırası bozulmuş bir şekilde. Bilgisayarda tüm kombinasyonları deneyip isimler çıkarttılar. Yüzlerce, binlerce. Hepsini bilgisayarla taradılar."
"Aradıkları neydi?"
"Suç raporları, genel özellikler. Her şey tamamen karışmıştı. Meçhul şüpheli listede değildi."
"Meçhul şüpheli kimdi?"
"Kod katili. Adamları yakalayana kadar onlara meçhul şüpheli deriz. Kod katili asla yakalayamadık."
McCaleb hafiften gelen mızıkanın sesini duydu. Double Down'a kafasını çevirdi. Logridge spoonful'u çalıyordu. "Tüm olaylar içinde sadece bunda mı oldu?"
"Adamın yakalanamaması mı?"
"Hayır, ne yazık ki çoğu yakalanamadı. Sanırım kod katili olayı bana özeldi. Adam bana mektuplar gönderdi. Nedense bana kızdı."
"İnsanlara ne yapıyordu?"
"Kod katili alışılmadıktı. Kurbanlarını kadın erkek, hatta çocuk diye ayırmadan çeşitli yollarla öldürdü. Silahla, bıçakla, boğarak takip etmek zordu."
"Peki her seferinde suçu onun işlediğini nasıl anladınız?"
"O söyledi. Suç yerine mektuplar, kodlar bıraktı. Görüyorsun, kurbanların kim olduğu önemli değildi. Onlar sadece adamın güç gösterisinin kurbanlarıydılar. Adam tam bir uzman katildi. Ondan başka bir de şair adlı katil vardı."
"Hatırlıyorum. Los Angeles'ta da suç işlemişti değil mi?"
Doğru. O da bir uzman katildi. Katillerin fantazilerini ve metotlarını anlayabilirsin. Bu insanlar genelde birbirine benzer. Şair bizim etrafta dört dönmemizi istemişti. Kod katili de öyleydi. Bizimle uğraşmaktan zevk alıyordu. Sonra aniden durdu mu? Ya öldü ya da bir başka nedenden hapse sıkıldı ya da başka bir yere taşınıp orada sorun yaratmaya başladı. Bu tür adamların iş bırakması mümkün değildir. Luther Hedge olayında ne yaptın? Sadece işimi. Baksana başka bir konudan söz etsek diyorum. Ne dersin? Özür dilerim. Önemli değil. Ben sadece, bilmiyorum, eski hikayelerden pek hoşlanmam. Kadını, kız kardeşi ve son gelişmeler hakkında konuşmak istiyordu ama şimdi uygun zaman değildi. Fırsatını kaçırmıştı. Akşam yemeği için McCrep mangalda hamburger ve barakuda filetosu pişirdi. Raymond kendi tuttuğu balığı yiyeceği için çok heveslenmişti ama balığın tadından pek hoşlanmadı. McCrep ve Graciela hoşlanmışlardı. Yemekten sonra geleneksel olarak yine dondurmacıya gittiler ve Cabrillo'ya doğru yürüdüler. Tekneye döndüklerinde hava kararmıştı. Marina sessizliğe gömülmüştü. Graciela, Raymond'a kötü haberi verdi. Raymond, yatma vaktin geldi. Çok uzun bir gün oldu dedi. Eğer iyi dinlenirsen yarın ayrılmadan önce yeniden balık tutmaya gidebiliriz. Çocuk mahkalebe baktı, ondan da onay bekledi. Haklı Raymond dedi. Sabah yine oraya gideriz. Biraz daha balık tutarız, oldu mu? Çocuk biraz huysuzlandı ama sonunda kabul etti. Graciela onu yatmaya götürdü. Çocuk yatmaya giderken oltasını da yanına alıp alamayacağını sordu. İtiraz eden olmadı. McCrep oltanın iğnelerini çıkartmıştı. McCrep teknedeki iki ısıtıcıyı da misafirler için ayarlamıştı. İnsan kaç battaniye örterse ölsün geceleri tekne soğuk olurdu. Sen ne kullanacaksın diye sordu Graciela. Ben idare ederim. Uyku tulumum var. İkinizden de sıcak olacağım. Emin misin? Evet. Onları aşağıda bıraktı. Yukarı çıkıp Graciela'yı beklemeye başladı. Geçen hafta onun için açtığı şarabı bir kadehe doldurdu. Kadehi ve bir kutu kolayı alıp güverteye çıktı. Kadın 10 dakika sonra yanına geldi. Hava soğuyor dedi. Evet, sence Raymond rahat edebilecek mi? Evet, keyfi yerinde. Başını yastığa koyar koymaz uyudu. Kadına kadehi uzattı, kadehle kolayı tokuşturdular. Teşekkür ederim dedi. Raymond bugün harika zaman geçirdi. Sevindim. Yeniden kadeh tokuşturdular. McCrep kadınla soruşturma hakkında konuşmak istiyordu. Ama o anın büyüsünü de bozmak istemiyordu. Aşağıda fotoğraftaki kız kim? Hangi kız? Yıllıktan alınmışa benzer bir fotoğraf. Raymond'un odasında duvarda asılı. Sadece hep hatırlamak istediğim birisi. Ölmüş birisi. Bir olaydı mı yoksa tanıdığın birisi mi? Bir olay. Kod katili mi? Hayır, ondan çok önce. Adı neydi? Arbrey Line. Ne oldu? Kimsenin başına gelmemesi gereken bir şey. Şimdi bundan bahsetmesek? Tabii, özür dilerim. Önemli değil. Raymond gelmeden önce o fotoğrafı oradan kaldırmalıydım. McCrep uyku tulumuna girmedi. Sadece üzerine örttü. Yorgun olması gerekliydi ama öyle hissetmiyordu. Kafasında binlerce birbiriyle ilgisi olmayan düşünce vardı. Çocuğun yatağındaki ısıtıcıyı düşündü. Güvenli olduğuna emindi ama düşünmeden yapamadı. Gündüz konuştukları şeyler ona hasta yatağındaki babasını hatırlatmıştı. Keşke onu ölmek için evine götürebilseydi. Descanso Beach'teki cenaze töreninden ve Catalina etrafında atılan turdan sonra tekneyle açılışını, babasının küllerini denize savuruşunu hatırladı. Bu düşünceler Graciela'yı düşünmediği anlarda aklına takılanlardı. Arbrey Line olayından söz ettikleri için gece istediği şekilde sonlanmamıştı. Konu açılınca McCrep huzursuz olmuş, konuşmaktan vazgeçmişti. Kadına aşık olmuştu. Onu istiyordu ve gecenin sonunu birlikte getirmeyi ummuştu. Ama eski hatıralar huzurunu kaçırmış, o anı bozmuştu. Teknenin hafifçe inip kalktığını hissetti. Şeytanları korkutabilmek için derin nefes aldı. Yerine yerleşti. Yatağında rahat edememişti. Biraz portakal suyu almak için kalkmayı düşündü. Sabah Graciela ve Raymond için yeterli portakal suyu kalmayacağını fark etti, vazgeçti. Sonunda kalkıp ateşini ve tansiyonunu ölçmeye karar verdi. Zaman öldürmek için sıkça başvurduğu bir yoldu. Yapacak bir şey olacaktı. Hatta bu iş belki onu yoracak, uyumasını sağlayacaktı. Gece Raymond'un uyanma ihtimaline karşı küçük bir gece lambası yakmıştı. Büyük lambayı yakmak yerine onun ışığını kullandı. Termometreyi dilinin altına yerleştirdi, beklemeye başladı. Dereceyi görebilmek için ışığa iyice yaklaştı. Hafif ateşi vardı. Ateşini kaydettiği dosyayı aldı, tarih ve saati yazdı. Dosyayı yerine bırakırken kapının açıldığını duydu. Kapıyı hiç kapatmazdı. Karanlık koridora baktı, Graciela'nın yüzünü gördü. Kadın kapının arkasına saklanmıştı. Fısıldayarak konuştular. İyi misin?
Evet, iyiyim. Ya sen?
Ben de. Ne yapıyorsun?
Uyuyamadım. Sadece ateşimi ölçüyordum.
Ateşin mi var?
Yok, iyiyim.
Bunu söylerken başını salladı. O anda üzerinde sadece boxer short olduğunu fark etti. Kollarını kaldırdı. Göğsündeki çirkin yara izini kapatmaya çalıştı. Sessizce birbirlerine baktılar. McCaleb kollarını uzun süre orada tuttuğunu fark etti, indirdi. Kadının göğsündeki yaraya baktığını gördü. Graciela bitiremedi. Kadın yavaşça kapıyı açtı. Kadının pembe ipek pijaması vardı. Çok güzel görünüyordu. Bir an durup birbirlerine baktılar. Tekne sürekli hareket ettiği için Graciela duvara tutunuyordu. Bir dakika sonra karşılıklı birer adım attılar. Sonra McCaleb uzanıp onu tuttu, ellerini okşayarak kadının vücudunda gezdirdi, sonra onu kendisine doğru çekti. Öteki eliyle boynunu okşadı.
''Bunu yapabilir misin?'' diye sordu kadın.
''Hiçbir şey engel olamaz.'' diye fısıldadı McCaleb. Kadının odasına girdiler, kapıyı kapattılar. McCaleb şortunu çıkarttı, kadın üstünü çıkartırken yatağa süzüldü. Graciela'nın vanilya kokusu yatağa sinmişti bile. McCaleb kadının üstüne uzandı ve uzun uzun öpüştüler. Başını eğip Graciela'nın göğüslerini öptü. Burnu parfümün sürüldüğü noktayı buldu. Vanilya kokusunu içine çekerken dudakları tekrar genç kadının dudaklarını buldu. Graciela elini adamın göğsüne koydu. McCaleb gözlerini açtı. Kadın "Bekle Terry, bekle." diye fısıldadı. Terry dona kaldı, dirseğine dayanarak kadının üzerinde doğruldu.
"Ne demek bu?"
"Sanırım bana doğru gelmiyor Terry, üzgünüm."
"Sorun nedir?"
"Bilmiyorum." Kadın arkasını döndü, McCaleb onu bırakmak zorunda kaldı.
"Graciela."
"Sorun sen değilsin Terry, sorun benim. Acele etmek istemiyorum, düşünmem gerekti."
"Kız kardeşin yüzünden mi? Onun kalbini taşındığım için mi?"
"Hayır, belki de. Sadece biraz daha düşünmeliyiz." Kadın yaklaştı, Terry'nin yanağını okşadı. "Üzgünüm, seni odama almam ve sonra böyle davranmam hatalıydı."
"Önemli değil. Sonradan pişman olacağım bir şey yapmanı istemiyorum. Şimdi çıkıyorum."
"Hayır, gitme. Henüz değil. Burada benimle kal."
Yatağa geri döndü, kadının yanına uzandı. Tuhaf bir duyguydu. Açıkça reddedilmişti ama kendisini kötü hissetmiyordu. Doğru zamanın geleceğini hissediyordu, bekleyecekti. Ne kadar böyle kalacağını merak etti.
"Bana kızdan söz et," dedi kadın.
"Ne?" dedi McCaleb, anlamamıştı.
"Fotoğraftaki kız."
"Hoş bir hikaye değil Graciela. Niye bu hikayeyi öğrenmek istiyorsun?"
"Çünkü seni tanımak istiyorum."
Tüm söylediği buydu ama McCaleb anlamıştı. Eğer sevgili olacaklarsa sırlarını paylaşmaları gerekliydi. Oyunun kuralı buydu. Yıllar önce sonradan karısı olan kadını ilk birlikte olduğu geceyi hatırladı. Kadın ona o gece çocukken cinsel tacize uğradığını anlatmıştı. Bunu duyduğunda kadına çok daha duyarlı davranmıştı. Evliliği sona ermiş olsa bile karısının kendisine hayatının sırrını açıkladığı o anı hep saygıyla anmıştı. Bilgilerin hepsi, tanıklar, somut kanıtlar ve görüntüler sayesinde bir araya getirildi diye başladı.
Hangi görüntüler?
Oraya da geleceğim. Bir Florida vakasıydı. Ben buraya tayin olmadan önceydi. Tüm aile kaçırılmıştı. Anne, baba, iki kız kardeş. Suiz ailesi. Albright Lane, fotoğraftaki kız en küçükleriydi. Kaç yaşındaydı? 15'ine yeni girmişti. Midwest'ten, Ohio'da, küçük bir kasabadandılar. Bu onların ailecek yapacağı ilk tatildi. Fazla paraları yoktu. Babanın küçük bir oto tamir atölyesi vardı. Onu bulduğumuzda tırnaklarında hala motor yağı kalıntıları vardı. Kısıtlı paralarıyla yaptıkları ilk tatildi ve onlar Disney World'e gitmeye karar vermişlerdi. Böylece Fort Lauderdale'deki bir 95 karayolu üzerindeki o boktan otelde kalmaya karar verdiler. Rezervasyonlarını Ohio'dan yaptırmışlardı. Otelin adı Deniz Esintisi'ydi. İsminden dolayı otelin okyanus kıyısında olduğunu zannetmişlerdi. Sesi kısıldı. Hikayeyi daha önce hiç yüksek sesle anlatmamıştı. Anlattığı her ayrıntı onu daha da üzüyor ve huzursuz ediyordu. Her neyse, oraya vardıklarında kalmaya karar verdiler. Şehirde sadece birkaç gün kalacaklardı ve deniz kıyısında bir otele geçmek isterlerse ödedikleri depozit havaya gidecekti. Böylece orada kaldılar. İlk gece kızlardan birisi arkasında hava botu taşıyan bir karavanı bulunan pikabı fark etti. Hava botunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bataklığa gömülen pervaneli bot gibi mi? Evet, Everglades. Onları o uçak düşüp bataklığa gömüldüğü zaman CNN'de görmüştüm. Evet, aynısı. Ama kız ailesi onlardan hiç görmemişlerdi. O yüzden tam da sahibi gelmeden hemen önce ona bakıyorlardı. Adam dostça yaklaştı ve eğer isterlerse onlara Florida üzerinde bir uçuş ayarlayabileceğini söyledi. Graciela yüzünü adama döndü ve elini adamın göğsüne bastırdı. Hikayenin nereye varacağını anlamıştı. Onlar da kabul ettiler. Ohio'dan sadece lisesi olan küçük bir kasabadan geliyorlardı. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Bu adamın bir yabancının davetini duraksamadan kabul ettiler. Ve adam da onları öldürdü mü? Hepsini, dedi Makarev. Adamla çıktılar ve bir daha geri gelmediler. Önce baba bulundu. Birkaç gece sonra cesedini bir kurbağa toplayıcısı buldu. Hava botuna bindikleri yere çok yakındı. Önce kafasından vurulmuş, sonra aşağıya atılmıştı. Peki kızlar? Babayı teşhis etmek birkaç gün sürdü. Karısından ve çocuklarından da takip eden birkaç gün içinde haber alınamayınca yerel polis arama ekipleri çıkarttı. Diğer üç ceset yaklaşık 10 kilometre ileride bulundu. Boşluğun ortasında. Hava botçuların şeytan korunağı dedikleri yerde. Adam önce her üçüne de bir şeyler yapmış, sonra onları masif taşlarla bağlamış ve aşağıya atmıştı. Boğulmuşlardı. Aman Tanrım! Tanrı o gün oralarda değildi. Kadınların cesetleri yavaş yavaş su yüzüne çıkmıştı. Bir süre sessiz kaldıktan sonra devam etti. O zaman FBI arandı ve görevli olarak Warning adlı ajanla ben gittik. Yapacak fazla şey yoktu. Genel bilgileri toparladık. Adam planörden anlayan birisiydi. Kadınların bulunmasını istememişti. Şeytan korunağını da önceden biliyor olmalıydı. Burası bir meteor kraterine benziyordu. Buraya daha önce de gelmiş olmalıydı. Mahkalep karanlıkta gözlerini tavana dikmişti. Şeytan korunağından meydana gelen olay kafasında canlandırdığı versiyonuyla seyrediyordu. Bu her zaman beyninin karanlık bir köşesine sakladığı görüntülerden biriydi. Onların soydu, üzerlerinde teşhis edilmelerini sağlayacak ne varsa aldı. Ama Albrecht'in elinde ucunda gümüş bir haç takılı olan bir kolye bulundu. Bir şekilde adamdan bunu saklamıştı. Büyük bir olasılıkla sonuna kadar dua etmişti. Makarev hikayeyi ve üzerindeki etkisini düşündü. Bunca zaman sonra bile işten gelen tekneyi uyumlu bir şekilde sağlayan Medcezir gibi bu hikaye onu etkiliyordu. Hikaye hep oradaydı. O fotoğrafı kutsal bir kart gibi masasında tutmanın gereksiz olduğunu biliyordu. Nasılsa kızın yüzünü asla unutmayacaktı. O kızın yüzüyle birlikte kalbinin ölmeye başladığını biliyordu.
Adamı yakaladılar mı diye sordu Graciela. Hikayeyi ilk defa duymuştu ve böylece korkunç bir suç işleyen adamın cezalandırılıp cezalandırılmadığını bilmek istiyordu. Sonucu öğrenmek istiyordu. Makarebi anlamamıştı. Böyle hikayelerin sonunun olmadığını bilmiyordu. Hayır, adamı yakalayamadılar. Deniz esintisindeki kayıtları incelediler, herkesi sorguladılar. Kimse bulunamadı. Adam Earl Hanford Tahmadi ile kayıt yaptırmıştı. Olay orada sona erdi. Adam bir video kaseti gönderene kadar. Bir sessizlik oldu. Yerel polisteki baş dedektife gönderilmişti. Ailenin video kamerası vardı. Onu da gökteki geziye götürmüşlerdi. Kaset mutlu sahneler ve gülümsemelerle başlamıştı. Disney World, kumsal, diğer hava botları. Sonra katil çekim yapmaya başladı. Her şeyi kaydetmişti. Yüzünde siyah bir maske vardı, adamı teşhis edemedik. Botu da bize ipucu verecek kadar görüntülemedi. Ne yaptığını biliyordu. Seyrettin mi? Makkale başını salladı. Graciela'nın yanından kalktı, yatağın kenarına oturdu. Adamın tüfeği vardı. Ne istediyse yaptılar. Her şeyi. İki kız kardeş. Birlikte. Diğer şeyler. Ve sonuçta yine de adam onları öldürdü. Lanet olsun. Başını salladı ve ellerini sertçe ovuşturdu. Omzunda sıcak bir dokunuş hissetti. Adamın vücutlarına bağladığı taşlar onları dibe çekecek kadar ağır değildi. Yüzeyde takılıp kaldılar. Onları seyretti, videoyu kaydetti. Onları seyrederken mastürbasyon yaptı. Graciela'nın usulca ağladığını duydu. Dönüp kadına sarıldı. Kaset ondan aldığımız son haberdi dedi. Adam şu anda dışarıda bir yerde. Karanlıkta kadına baktı. İşte hikaye bu. Bu yükle yaşamak zorunda kalmanı üzüldüm. Şimdi sen de öğrendin, ben de üzgünüm. Kadın gözyaşlarını sildi. O anda meleklere inanmaktan vazgeçtin değil mi? Adam başını salladı. Şafaktan bir saat kadar önce Mahkalep uyandı, rahatsız yatağına geri döndü. Bütün gece yan yana konuşarak, öpüşerek ama sevişmeden geçirmişlerdi. Uyku tulumuna döndüğünde hala uykusu yoktu. Kafası hala Graciela'yla, kadının dokunuşuyla, tenine, tadıyla doluydu. Bu düşüncelerden uzaklaştığı anlarda ona anlattığı hikayeyi ve kadının tepkisini düşünüyordu. Sabah Raymond onları yalnız bıraktığı zaman bile önceki gece hakkında tek kelime etmediler. Graciela hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Mahkalep de ona uydu. Yumurtaları pişirirken ağzından çıkan ilk söz olayla ilgiliydi. Bugün eve döndüğünde benim için bir şey yapmanı istiyorum dedi Mahkalep Raymond'un dışarıda olduğunu kontrol ettikten sonra. Kız kardeşin hakkında düşünmeni ve günlük yaptığı işleri not etmeni istiyorum. Gittiği yerler, arkadaşları, yılın ilk gününden o geceye kadar yaptığını hatırladın her şey. Ayrıca onun Times'teki arkadaşları ve patronuyla görüşmek istiyorum. Eğer sen ayarlarsan daha iyi olur. Tamam, niye? Çünkü olayın seyri değişiyor. Sana küpeyle ilgili sorular sormuştum, hatırlıyor musun? Mahkalep kadına küpeyi katilin aldığını düşündüğünü söyledi. Geçen cuma günü diğer kurbanlardan da kişisel bir eşya alındığını öğrendiğini anlattı. O neydi? Karısının ve çocuklarının fotoğrafı. Sence bunun anlamı ne? Bence bunlar soygun olmayabilir. Belki de kız kardeşine ve diğer adama saldıran adamın başka nedenleri vardı. Onları vuran adamla belki daha önce bir yerde karşılaştılar. Bu yüzden bunu yapmanı istiyorum. Öldürülen adamın karısı da aynı şeyi yapacak. İkisini alıp herhangi bir ortak nokta var mı diye karşılaştıracağım. Graciela kollarını kavuşturup tezgaha yaslandı. Bu adama bir şey mi yaptıklarını söylemek istiyorsun? Hayır, bir şekilde adamla yollarının kesiştiğini ve adamın onlara takılmış olduğunu söylüyorum. Tutarlı bir neden yok. Sanırım bir psikopat arıyoruz. Gözüne ne takıldı bilemiyorum. Bu bölgede yaşayan 9 milyon insandan niye o ikisini seçti? Kadın inanmaz bir şekilde kafasını salladı. Tüm bunlara polis ne diyor?
Los Angeles polis teşkilatını henüz bilmiyor sanırım. Yerel polisteki dedektif de benim kafamın nasıl işlediğini tam anlamış değil. Bunu yarın sabah konuşacağız.
Peki ya adam?
Hangi adam? Dükkan sahibi. Belki onun yolu kesişti. Belki Gloria suçsuzdu.
Makkarep başını salladı ve hayır dedi. Eğer hedef adam olsaydı saldırgan içeride kimse yokken gidip adamı vurabilirdi. Hedef kardeşindi. Kız kardeşim ve Lanchester'da vurulan adam. Bir bağlantı var. Bulmak zorundayız.
Makkarep kotunun arka cebinden Amelia Cordell'in ona verdiği fotoğrafı çıkarttı.
Bu adamı tanıyor musun? Kardeşini tanıdığı biri olabilir mi?
Kadın fotoğrafı aldı, inceledi, başını salladı.
Tanımıyorum.
Bu Lanchester'da öldürülen adam mı?
McCallip onayladı ve fotoğrafı geri aldı. Cebine koydu, sonra Graciela'ya Raymond'u kahvaltı için içeri getirmesini söyledi. Kadın kapıya giderken onu durdurdu.
Graciela, bana güveniyor musun?
Kadın ona baktı.
Elbette.
O zaman bu konuda bana güven. Los Angeles Polis Teşkilatı veya yerel polisin bana inanmaması umurumda değil. Bildiğimden eminim. Onlarla ya da onlarsız bu olay üzerinde çalışmaya devam edeceğim.
Kadın başını salladı, çocuğu çağırmaya gitti. 22. ayrımın sonu sayfa 202, devamı 23. ayrımda.